Ayrım 29.
Kahire'ye gidiş. İnönü Ankara'dan beyaz trenle yola çıktığında Tahran'da yapılan bu konuşmaları tabii bilmiyordu. Ama daha önce Menemencioğlu'na yapılan "Artık savaşa girmelisiniz veya bize üs vermelisiniz" telkininin bu defa kendisine daha yoğun bir şekilde yapılacağını biliyordu. Buna uymakta hızlı davranmanın da o kadar hayırlı olmayacağını görüyordu. Roosevelt ve Churchill, Kahire'den Adana'ya İnönü'yü almak üzere uçak gönderirken bir de jest yapmışlardı. Roosevelt, Amerikan uçağına pilot olan damadını bindirmişti. Churchill de İngiliz uçağına refakatçi olarak oğlunu. İnönü, Roosevelt devlet başkanı olduğu için onun uçağına bindi, Dışişleri Bakanı Menemencioğlu da Churchill'in uçağına. Kahire'de konferansın yapılacağı yer, piramitlerin hemen yakınındaki Mina House'du. Bu, 1860'larda Hidiv İsmail Paşa'nın yaptırdığı bir köşktü. O zaman bir av köşküymüş, sonradan otel olmuş. Yanına villalar yapılmış. İngilizler, Kahire konferansı için etrafını tel örgüler ve askeri birliklerle çevirmişlerdi. Her tarafta uçak savar topları vardı. Türk heyetine orada ana binanın hemen yanında iki villa ayrılmıştı. İnönü birine, heyetin diğer üyeleri ötekine yerleşti. Heyetler arasındaki ilk temaslar sırasında anlaşıldı ki Türk heyetini bekleyen bir sürpriz vardı. Sovyetler Birliği adına konferansa katılacağı bildirilen Vişinski gelmeyecekti. Bunun anlamı da belliydi. Ruslar Türkiye ile bir pazarlığın katılımcısı olmak istemiyordu. Başta Boğazların ortak kontrolü olmak üzere Türkiye'ye yönelik eski taleplerini yeniden canlandırabilecekleri günleri bekliyorlardı. Gerçi Almanya'nın Rusya içlerinde hızla ilerlediği dönemde Türkiye'ye o taleplerden vazgeçtikleri anlamına gelen mesajlar göndermişlerdi. Ama şimdi o günler geride kalmıştı. Rusya artık savaşın ganimetlerini paylaşmaya hazırlanıyordu. Boğazlarla ilgili ısrarı Tahran'da belli olmuştu. Bu, Türkiye müttefikler safında savaşa katılsa da katılmasa da devam edecekti. Rusya'nın konferansın dışında kalması Türk heyetinin hoşuna gitmedi. İnönü, Tahran görüşmelerinin içeriğini bilmese de Rusya'nın Türkiye'ye karşı o sıradaki tutumunun ne olabileceğini kestirebiliyordu. Fakat bunu Sovyet temsilcisiyle Roosevelt ve Churchill'in katılacağı görüşmelerde bizzat yoklamak istiyordu. Sovyet temsilcisi Batılı müttefiklerinin yanında ne söyleyecek? Batılı müttefikler de onun söylediklerine karşı ne diyecek? Üçüne bir çeşit yüzleştirme uygulamak istiyordu, bunu artık yapamayacaktı. Rusyasız açılan görüşmelere İngilizler ve Amerikalılar siyasi ve askeri heyetlerle katılmışlardı. İnönü Türkiye'den gelirken yanında askeri heyet getirmemişti. Görüşmeleri siyasal çerçevede sürdürmek, askeri konularda oldu bitti girişimlerini önlemek istemişti. Fakat toplantı açılır açılmaz şu görüldü. Churchill artık Adana'daki Churchill değildi. İnönü karşısında esnek davranmayı, gerektiğinde aşağıdan almayı bırakmıştı. İşi kestirmeden sonuca bağlayıvermek istiyordu. Pantolonu aşağıdayken. Toplantıya o zaman genç bir diplomat, çevirmen olarak katılan Büyükelçi Turgut Menemencioğlu, yıllar sonra bizim bir televizyon programımızda o görüşmeleri anlatmıştı. Churchill onun tanığı olduğu görüşmede özetle şöyle demişti. İşe Ege'de yapacağımız harekattan başlayalım. Batı Anadolu'da bize üsler verin. Bu hem Ruslarla aranızı düzeltir, hem de savaştan sonra barış konferansında bulunmanızı sağlar. Aksi halde koridorlarda seyirci kalırsınız. Bunun altında Sovyetler Birliği'nin talepleri karşısında savunmasız kalırsınız tehdidi vardı. İnönü buna hemen sert bir cevap verdi. Biz müttefiklerimizin en güç zamanlarında büyük fedakarlıklarla onların yanında olduk. Şimdi savaşa hemen girecek durumda değilsek, savaştan sonra bir endişemiz olması kabul edilemez bir durumdur. Konferansın ilk 10 dakikası bir gerginlik içinde geçti. İnönü, Türkiye'nin kendini savunma ihtiyacına karşı Churchill'in göndereceğiz dediği savaş malzemesinin sadece İngilizlerin istediği üsleri korumak için düşünüldüğünü belirtti. Dedi ki, mesele hava meydanlarının korunmasından ibaret değil. İstanbul, İzmir ve Zonguldak nasıl korunacak? Bunu bilmeliyiz. Mesela Zonguldak çok önemlidir bizim için. Çünkü demir yollarımızın yakıtı yalnız orada var. Bütün o şehirlerin korunmasını kastediyoruz. Churchill 15-20 gün içinde onun da tedbirinin alınabileceğini söylüyor. İnönü bunun yol olanakları açısından teknik olarak gerçekleşmeyeceğini anlatıyordu. Görüşmelerin daha ilk günden çıkmaza girmesi Roosevelt'in müdahaleleriyle önlendi. ABD Başkanı İnönü'nün argümanlarına anlayış gösteren bir tutum içindeydi. İşi şakaya vurdu. Amerikalıların hazırlıksız yakalanmak anlamına gelen bir halk deyimi var. Pantolonu aşağıdayken yakalanmak diye Churchill'e o deyimi kullanarak dedi ki, anlamıyor musun Winston? Adamlar pantolonları aşağıdayken yakalanmak istemiyorlar. Allah'tan çevirmenler çeviri yaptıkları dilleri iyi biliyorlardı. Türkiye heyetine bunu çevirirken amaçlanan anlamıyla çevirdiler, bir yanlış anlama olmadı. Şu tarafa dönün, centilmenler. Malum, Roosevelt tekerlekli sandalyeye mahkumdu. Bunun kamuoyundan gizlenmesine özen gösteriliyordu. Toplantılardan önce Roosevelt salona herkesten önce getiriliyordu. Bir keresinde buna Turgut Menemencioğlu da istemeden tanık oldu. Onun anlatımını izleyelim. Bir defasında Şadi Kavur'la ben toplantı salonuna biraz erken girmiştik. Birden iki izbandut gibi adam geldi. Centilmenler şu tarafa doğru dönün dediler. Yüzümüzü duvara çevirdik. Adamlar arkamızda duruyor. Neye uğradığımızı anlayamadık. Sonra belli etmeden baktık ki arkamızdan tekerlekli sandalyeyle Roosevelt getiriliyor. İki kişinin kucağına alınıyor, o şekilde koltuğuna getiriliyor. Roosevelt'in durumu böyleydi ama bu akşam ziyafetlerinde hiç fark edilmiyordu. O da Churchill gibi yemekten içkiden geri kalmıyordu. Roosevelt gibi Churchill de pek genç sayılamayacak bir yaşta. Bunlar akşamları viski üstüne viski, puro üstüne puro içiyorlar ve buna dayanabiliyorlardı. Tabii şakalar falan çok oluyordu. İnönü bunları dikkatle izliyor, kendi açısından değerlendirmeye çalışıyordu. Mesela bir seferinde dedi ki, ben her zaman günlük yürüyüşümü yaparım. Ama şimdi çıkıyorum bahçeye, ağaçlar üzerinde tüfekli nöbetçiler var, duvarda makineli tüfekler, rahat edemiyorum. Bu bana karşı değil, beni koruyorlar. Müteşekkirim ama yürüyüşümde böyle oluyor. Herkes gülümsedi. Churchill söze karıştı. O senin gördüklerin bir şey değil dedi. Bizi 25 tane hava filosu da yanımızdaki meydanlardan koruyor. Bir de 300 küsur uçak savar topu var. Onlar da koruyor. İnönü sordu. Peki bunlar yeterli mi? Churchill, oo dedi, o hiç belli olmaz. Alman tayyareleri Girit'ten şuradan buradan kalkar, buraya da saldırı verir. Churchill bunu söylerken Roosevelt'in gözleri parladı. İnönü'nün lafı nereye getireceğini anlamıştı. İnönü gecikmedi. Ya demek öyle dedi. Bizim koca İstanbul'umuzun korunmasına 1,5 filo yeter diyorsunuz. Burada futbol sahası kadar yere 25 filo yetmiyor. 300 top yetmiyor öyle mi? Roosevelt kahkahayı attı. Yakalandın Churchill, yakalandın dedi. Benim meclisim var. İnönü görüşmelerde olduğu gibi yemek sohbetlerinde de Churchill'e karşı mantık açısından her zaman galipti. Ama bu İngiliz başbakanının tavrını değiştirmiyordu. Churchill söyledikleri ne kadar çelişkili ve mantığa aykırı olursa olsun aynı şeyleri tekrar ediyordu. Bir defasında Türkiye'nin meydanlarını bize vermesi önemli bir hizmettir diye başlayıp uzun bir konuşma yaptı. Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu bir şey hatırlattı. Biz dedi, büyük şehirlerimizin mahvolmasını önlemek istiyoruz. Ya Yunanistan'ın durumuna düşersek diye endişe ediyoruz. Yunanistan'ın durumu, Churchill'i mahcup etmesi gereken bir örnekti. İngiltere, savaşın başından beri Yunanistan'ı saldırıdan koruma garantisi vermiş, İtalyan saldırılarına karşı bir miktar malzeme ve asker göndermiş ama Almanların saldırısı başlayınca tüm askerlerini malzemeleriyle birlikte gemilere bindirip ülkeden kaçırmıştı. Yunanistan, Alman işgali altındaki kaderine terk edilmişti. Ama Churchill bu hatırlatmadan hiç etkilenmedi. Tam tersine, kendisine yanlış bir şey söylenmiş gibi, ne varmış Yunanistan'ın durumunda, dedi, bize tam 3 hafta kazandırdı. Bu bir büyük devletin, bir savaş sırasında küçük devletleri hangi gözle gördüğünü gösteren tipik bir örnekti. Bana birkaç hafta kazandırsın da, hangi zarara uğrarsa uğrasın. Churchill'in o sırada Yunanistan'ın durumuyla ilgili görüşü böyleydi. Türkiye ile ilgili görüşü de herhalde şöyle olmalıydı. biz üstleri kullanalım, boğazları açtıralım da ne olursa olsun. İsterse İstanbul'da bombalansın, Zonguldak'ta, İzmir'de. Konferanstaki yemek sohbetlerinde bu tutumun başka örneklerine de sık sık rastlandı. İki lider de mesela Avrupa'nın küçük devletlerinin Rus işgali ihtimaliyle karşı karşıya kalmalarını fazla önemsemiyorlardı. Romanya'dan söz açıldığında, "Romanya zaten Almanlarla işbirliği yaptı, ne hali varsa görsün," diyorlardı. Peki ama Polonya? Polonya baştan beri İngiltere ve Fransa'nın garanti verdiği bir ülkeydi. Ülkesini Almanlara karşı kahramanca savunmuş ama batısından Alman işgali altına girerken doğusundaki topraklarını Ruslara kaptırmıştı. Şimdi onun durumu ne olacaktı? Liderleri bu da fazla endişelendirmiyordu. Nitekim savaştan sonra da Soğuk Savaş'ın başlamasına kadarki dönemde Polonya'nın istikbali şöyle belirlenecekti. Doğudaki toprakları Ruslarda kalacaktı. Polonya da buna karşı Almanlardan toprak alacaktı ama tüm topraklarıyla birlikte Sovyetler Birliği'nin mutlak kontrolü altına girecekti. Bunu önlemek için ne İngiltere'den ne de ABD'den ciddi bir hareket gelecekti. Türkiye heyetinin konferans sırasında saptadığı bir şey daha vardı. Liderlerin Avrupa'nın küçük ülkeleriyle ilgili bilgileri çok zayıftı. Bildikleri de kulaktan dolmaydı. Mesela Avusturya'nın durumuyla ilgili bir sohbette Roosevelt'in o konudaki yegane bilgi kaynağının bir albay arkadaşı olduğu anlaşıldı. Diyordu ki, "Albay arkadaşım bana anlattı. Tuna'nın Avusturya kısmında bir baraj yapılırsa Avusturya'nın her şeyine yetermiş. Gerisini düşünmeye gerek yokmuş. Yunanistan için bize 3 hafta kazandırdı. Avusturya için albay arkadaşım dedi ki" gibi değerlendirmeleri dinledikçe Türkiye heyetinin büyük devletlerin küçük devletler hakkında alacağı kararların isabetine inanması daha da güçleşiyordu. Turgut Menemencioğlu, İnönü'nün Türkiye heyetinin kendi arasındaki bir toplantısı sırasında şunları söylediğini anlatıyor. "Şimdi bunlar dünyanın en büyük demokrasileri, Amerika ile İngiltere. Ama bunların liderleri burada kimseye sormadan istedikleri gibi karar veriyorlar. Bizi de tek partili bir memlekette bir nevi diktatör sanıyorlar. Halbuki bende bu kuvvet yoktur. Çünkü parti grubum vardır, meclisim vardır ve çok uyanık bir efkar-ı umumiyem, kamuoyum vardır." Roosevelt'le özel görüşme. 1943 yılının 4-6 Aralık günleri arasında süren Kahire Konferansı, Churchill'in tekrarlamaktan bıkmadığı talepleriyle sürdü. İnönü de Churchill'in taleplerini hemen karşılamanın mümkün olmadığını tekrarlamaktan bıkmadı. Bu karşılıklı direnişin yarattığı tatsız havayı giderme görevini her seferinde Roosevelt üstleniyordu. Konferansın son günü Churchill'e dedi ki, "Ben Türklerle bir defa da yalnız görüşmek istiyorum." Türk ve Amerikan heyetleri Mina House'un bir odasında bir araya geldiler. Roosevelt dedi ki, "Merak etmeyin, ben sizi yalnız bırakmam. Zaman konusundaki endişelerinizi anlıyorum. Ama 3-5 ay sonra Almanlar çok zayıflayacak. O zaman savaşa daha kolay girersiniz." O sırada odanın kapısı açıldı. İçeriye Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Hudson girdi. Ya toplantıyı tüm heyetlere açık sanmıştı, ya da bunu biliyordu ama bilmezlikten gelmişti. Roosevelt, "Ben şimdi Türk centilmenlerle özel bir toplantı yapıyorum," dedi. Büyükelçi çıktı. İnönü Roosevelt'e teşekkür etti. "Desteğinizi bekliyoruz," dedi. Roosevelt'in ayrılışından sonra Churchill'le yapılan görüşme ise İngiliz tarafının imzaladığı bir yazılı muhtıranın masaya konulmasıyla başladı. Ve muhtıra. Churchill'in muhtırası şöyleydi. Batı Anadolu'daki havaalanları 1944'ün 15 Şubat'ına kadar hazırlanacak. O vakte kadar İngiliz personel sivil elbiseyle sızma halinde Türkiye'ye girsin. 15 Şubat'ta biz Türklere soracağız. "Uçaklarımızın gelmesine izin veriyor musunuz?" diyeceğiz. Eğer Türkiye evet derse uçaklar inecek, harekat başlamış olacak. Türkiye'ye malzeme göndermeye devam edilecek. Eğer Türkiye 15 Şubat günü de o izni vermezse artık malzeme gönderilmesi duracak. Duracak sözünün altındaki anlam belliydi. Türkiye o zaman Churchill'in görüşmelerin başında açıkça belirttiği gibi savaş sonrasının koşulları içinde yalnız başına kalacaktı. Peki Türkiye İngiltere'nin dediğini yaparsa? Onu da İnönü tekrar anlatmıştı. Alman bombardımanlarına karşı İstanbul'u, Zonguldak'ı, İzmir'i koruyamaz durumda kalacaktı. Kahire Konferansı, Türkiye'nin Churchill tarafından bu iki seçenek karşısında bırakılmasıyla bitti. Türkiye heyeti Adana üzerinden Ankara'ya geldikten sonra Cumhurbaşkanı'nın gezileriyle ilgili yayın yasağı kaldırıldı. Ve henüz İnönü'nün Ankara'dan ayrıldığından bile bilgisi olmayan Türk vatandaşları 8 Aralık günkü gazetelerde "Konferans bitti" haberini okudu. O konferansın başladığının o vakte kadar farkında değildiler ama bittiğini öğrenmiş oldular. Bunu kimse yadırgamadı. Kamuoyu savaş dönemindeki bu bilgilendirme gecikmelerine alışmıştı. Tabii bilgilendirme de sınırlıydı. Haberlerde Kahire'de konuşulanlardan söz edilmiyor, genel ifadelerle sadece görüşmelerin dostane geçtiği belirtiliyordu. Fakat görüşmelerin konusunun ne olduğunu tahmin etmek için kahin olmaya gerek yoktu. "Galiba artık savaşa giriyoruz" yorumları her yerde konuşulur oldu. Bizim evde de öyle oldu. Evin ziyaretçileri gene sıklaştı. Konferansı daha önceden bilen ama bunu bize çıtlatmayan babama sorulan "Peki şimdi ne olacak?" soruları daha da arttı. Ne olacak? Savaşa girersek veya İngilizlere üs verirsek, ki o da aynı kapıya çıkar, Almanlar bizi bombalar. Öyleyse yeniden gelsin pasif korunma önlemleri, sığınağa girme denemeleri. Bunlar son zamanlarda biraz unutulmuştu. Türkiye'nin Alman-Rus savaşı sırasındaki politikası onu Almanların hedefi olmaktan çıkarmıştı. Ama İngilizlere üs verirse durum gene değişecekti. Hükümetin kararını verme süresi 15 Şubat'a kadardı. O vakte kadar Ankara'da müttefik askeri heyetlerle yapılan çalışmalar devam edecekti. Bu da savaşa girip bombalanma ihtimalini ayakta tutuyordu. Churchill'ler ile Roosevelt'ler. Kahire konferansını izleyen haftalarda müttefiklerin Türkiye'ye silah ve askeri malzeme yardımını hızlandırdığını ben de fark ettim. Önce Churchill'leri gördüm, sonra da Roosevelt'leri. Churchill'lerle Roosevelt'ler askerler için yapılmış botlardı. İki ülkenin yöneticilerinin adıyla anılıyorlardı. Türkiye'ye büyük miktarlarda geldikleri anlaşılıyordu. Churchill'lerin renkleri açık kahverengiydi. Altları köseleydi. Onları ilk olarak mahalle arkadaşım Bülent vardı. Babası levazım subayıydı, onu da görmüştüm. Galiba babasına küçük gelmişti, o giymişti. Özellikle karlı günlerde ayakları korumaya müsait bir ayakkabı tipiydi. Fakat daha sonra gördüğüm Roosevelt botları çok daha iyiydi. Çünkü altları lastikti. Su geçirmeleri ihtimali daha azdı. Ayrıca daha şıktılar. Ön tarafları genişti ve koyu kahverengi boyalıydılar. Onları da alt kattaki komşumuzun büyük oğlu, yedek subay olarak askerdeydi, izne gelmişti, onu da gördüm. Bunlar Türkiye'ye İngilizler ve Amerikalılarca yapılan askeri malzeme yardımının arttığını gösteriyordu. Aynı zamanda da Amerikan mallarının İngiliz mallarından üstün olduğunu. Fakat tabii yapılan bu yardımın bir hedefi vardı ki bunun örnekleri onu da akla getiriyordu. Hele Churchill'lerle Roosevelt'ler adları üstünde. Kahire konferansında İnönü'yü aralarına alıp fotoğraf çektiren iki büyüğün artık savaşa girin diyen simgeleri gibiydi. Ankara casusu. Burada bir de Cicero olayını anlatalım. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki en önemli casusluk olaylarından biridir. Aylar boyunca kimse farkına varmadan devam etmiş, fark edildikten sonra da açıklanması hayli gecikmiştir. Sonra üzerine kitaplar yazılmış, filmler de çevrilmiştir. Olayın özetini Kahire Konferansı'nı hatırlayarak verelim. Türk kamuoyunun ancak olup bittikten sonra ve sadece resmi bir bildiri çerçevesinde öğrendiği o konferansta Churchill'in Türkiye'ye verdiği muhtırayı tabii kimse bilmiyordu. İzmir başta olmak üzere batıdaki havaalanlarının 15 Şubat'a kadar hazırlanması. O vakte kadar İngiliz uzman personelinin Türkiye'ye sivil elbiseyle sızma yapması. Bunlardan ancak Dışişleri Bakanlığı'nda ve Genelkurmay'da sınırlı sayıda yetkilinin haberi vardı. Ama Ankara'daki bir yemek daveti sonucunda anlaşıldı ki bu gizli bilgi Ankara'daki Alman Büyükelçiliğine de ulaşmıştır. Yemek davetini Alman Büyükelçisi von Papen yapmış ve Dışişleri Bakanlığından birkaç genç diplomatı da çağırmıştı. Biri Bakan Numan Menemencioğlu'nun yeğeni, Kahire Konferansı'ndaki anılarını aktardığımız Turgut Menemencioğlu'ydu. Dışişlerinde o zamanki usul şuydu. Herhangi bir diplomat, herhangi bir büyükelçilikten davet alırsa bunu genel sekreterliğe bildirmek üzere bir listeye yazdırırdı. Daveti kabul etmek için izin alırdı. Gerektiğinde de orada nasıl davranacağı konusunda talimat alırdı. Von Papen'den yemek daveti alıp bunu listeye yazdıran Turgut Menemencioğlu, iznin ve talimatın kendisine en fazla genel sekreter yardımcısından gelmesini bekliyordu. Genel sekreterlikten haber geldi. Konuyu kendisiyle doğrudan doğruya bakan görüşecekti. Yani amcası Numan Menemencioğlu. Huzura çıktığında bakan sordu. Von Papen senin için çağırıyor, bir fikrin var mı? Vallahi bilmiyorum, bir iki arkadaşımı daha çağırmış. Seni kaşını gözünü görmek için çağırmaz. Ya ağzını arayacak, ya bir mesaj verecektir. Kulağını dört aç, dinle, sonra bana anlat. Genç diplomat bu talimatla gitti. Yemekte Türk-Alman başka davetliler de vardı. Sofradan kalkıp kahve içmek üzere koltuklara geçilirken Papen Turgut Menemencioğlu'nu yanına oturttu. Kahveyle konyak ikram ederken "Artık konyak ve viski bulmakta rahatladık," dedi. "Hele Skoç viski iyice bollaştı. İzmir'deki İngilizler getirip satıyorlar. Bizimkiler de oradan alıyor." Böylece açılan konyak viski sohbeti hangi viskinin daha iyi olduğu konusunda bir süre devam etti. Sonra başka konulara geçildi. Vakit çok geç olmadan davet bitti, herkes ayrıldı. Turgut Menemencioğlu dinlediklerini aklında tuttu. İzmir'deki Skoç viskiler konusu ilginçti. Demek ki İzmir'e sızma suretiyle gelen İngiliz uzmanlar görünmüştü. Von Papen de "bunu biliyorum" mesajı veriyordu. Genç diplomat Menemencioğlu böyle düşündü. Ertesi gün bakan Menemencioğlu'na gitti. Von Papen'in söylediklerini ve yorumunu anlatmaya başladı. Bakan, İzmir'deki İngilizler sözünü duyunca "dur bakalım" dedi. "Demek İzmir'de İngiliz uzmanlar varmış, öyle mi?" Turgut Menemencioğlu "evet, onlardan söz etti" deyince bakan durdu, biraz düşündü. "İzmir'de İngiliz uzmanlar yok ki" dedi. "Onlar gelecekti ama daha gelmedi. Von Papen bunu adamlar gelmeden mi öğrendi? Nereden öğrendi? Kahire'deki projeyi mi öğrendi?" Cicero casusluğunun ilk ipuçları böyle ortaya çıktı. Türk Milli Emniyet Örgütü'nün de başlattığı çalışmalardan sonra o işe karışan bir Alman kadınının anlatımıyla anlaşıldı ki Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin gizli belgelerinin fotoğrafları Cicero Kod adlı casus tarafından Alman Büyükelçiliği'ne ulaştırılmaktadır ve onları İngiliz Büyükelçisi Huxon'dan kısa bir süre sonra Von Papen de okumaktadır.